Ayrım 10.
Beni seviyorsan ya da kimin hatırı için olursa olsun kendine iyi bak. Eve yayan döndü düşüne düşüne. O gün kendisine umduklarından hiçbirini getirmemişti ama gene de bütün ömür günlerin birçoğuna değerdi. Şimdi kendini Mesih'e biraz daha yaklaşmış görüyordu. Sonuç ancak zamana bağlıydı. Kazanacağı ödül de beklemeye değerdi. Gene içinden gelen bir duyguyla Times'a doğru yöneldi. Sulara bakarken çabucak anladı diyordu. En büyük kusurumu gördü. Beni de inandırdı buna. Gene de sen benden daha iyisin dedi. Dick burada güldü. Bu düşünceyi öylesine gülünç buluyordu. Ondan daha iyiymişim. Kızlar bir adamın yaşamında neler neler bulunduğunun yarısını bile anlayabiliyorlar mı acaba? Anlayamazlar. Anlasalardı evlenmezlerdi bizlen. Messi'nin verdiği ufacık parayı cebinden çıkardı, kutsal bir duyguyla baktı, avucundaki dünyanın en değerli, en bulunmaz şey gelecekteki mutluluğun tılsımlı güvencesiymiş gibi. Şimdilik kızcağız Londra'da yapayalnız, koca kenti titreten bütün tehlikelere karşı onu koruyacak kimsesi yok diyordu. Dua okur gibi kadere yalvardı. O ufacık parayı elinde suların üstünde havaya doğru tuttu. İkimizin yaşamına bir uğursuzluk gelirse bütün ağırlığı yalnız benim üzerine olsun. Messi bundan uzak kalsın dedi. Bir çuval altına bile değişmeyeceği bu değeri pek az ak akçeyi tanrıları acındırmak için kurban ediyordu. Times suları bunu tanrılara sunulmuş en güzel kurban olarak saklayacaktır. Para düştü sesi duyulmadan. Dick şimdilik bütün korkularından sıyrılmıştı ya. Islık çalaraktan eve doğru gene yola koyuldu. Sabahtan akşama kadar bir kızla geçirdiği bugünden sonra sigara içip erkek erkeğe konuşmak için can atıyordu. Enginlere açılmış, güney yıldızına doğru yol alan Baralong gözünün önüne gelince içinde bir istek daha uyandı, yüreğini sardı. Tarpenhow bir yazının son sayfalarını numaralamayı bitirmek üzereydi. Ceylan da o bitmez tükenmez satranç oyunlarından birini daha oynamaya gelmişti. Arkadaşının yazısına göz gezdirerek bir hayli kınayıcı yorumlarda bulunuyordu. Renkli yazılmış, tablo gibi bir şey ama Doğu Avrupa'daki durumu anlatma bakımından oldukça güçsüz. Neyse, başımdan attım ya. 37, 38, 39 yaprak. Bu yapar 10-11 sayfa. Birinci elden, ikinci görüşten bilgi. Uf. Mırıldanaraktan sayfaları topluyordu. Dick içeri girdi. Biraz yapma ama ne de olsa gene keyifli bir hali vardı. Tarpenhow, gelebildin mi en sonunda dedi. Evet, en sonunda denebilir. Siz neler yaptınız? Biz çalıştık. İngiltere Bankası'nda kasan varmış gibi davranıyorsun. Dick, 3 gündür pazar, pazartesi, salı. Fırçaya elini sürmedin. Ayıp, ayıp. Dick, esin gelir gider çocuklarım dedi. Piposunu dolduraraktan ya tepeleme doludur ya da çökmüştür diye ekledi. Kibrit çöpünü ocağa atmak üzere eğilince bir demirci körüğünün hızlı üfürüşüyle karşılaştı. Bu körüğü Tarpenhow ocağını yakarken kullanırdı. Ceylan o sırada körüğü çalıştırmaya başlamıştı. Dick geri geri çekilirken hay kör olasıca bu ne kaba şaka diye haykırdı. Böylesine iri yarı olmasaydın. Gözleriyle çevresinde şakacıyı cezalandıracak bir şey arıyordu. Tarpenhow, yo evimde kavga istemem hadi bakayım diye bağırdı. Geçen gün birbirinizin kafasına atarken eşyamın yarısını kırıp döktünüz. Bana bak Dick, Bay Binky ile bir merhaba desen iyi olur bence. Yüzüne bile bakmadın. Köpek kanepeden atlamış, Dick'in bacağına sürtünüyor, fotinlerinin dibinde döşeme tahtasını tırmıklıyordu. Dick köpeği aldı, sağ gözünün altındaki lekeden öptü. Şu kocaman çirkin adam seni kanepeden kovdu ha, öyle mi? Isır onu. O sırada Ceylan kanepeye rahatça yayılıyordu. Dick köpeği onun kucağına doğru attı. Binky oyun yaparaktan dişlerine sunulmuş geniş yüzeyi orasından burasından dişlemeye koyuldu. Ceylan gülerek onu itti, üzerine yastık attı. Ufacık hayvan yastığın altında soluyaraktan kımıldayamadan kaldı. Karşısındakilere dilini çıkardı. Dik, Binkicik, sen daha kalkmadan sabah gezintisi yaptı Torp diyordu. Köşedeki kasap kepenklerini açarken hayvancağız adama baygın baygın bakıyordu. Köpeğin iyi beslenmiyor demek dedi. Tarpenhar sert bir tavırla sahi mi Binko diye sordu. Binky yastığın altından sıyrıldı çıktı. O beyaz yuvarlacık gerisini efendilerine çevirerek öbür yana döndü. Tartışmadan hoşlanmıyordu anlaşılan. Ceylan homurdanaraktan bu sabah erkenden kalkan daha başka serseri köpekler de var dedi. Torp seni at almaya gittin sandı. Hayır, keyfim yerinde değildi. Denizi, geçen güzel gemileri seyretmeye gittim. Ya nereye gittin? Boğazın oralara. Progli, Singli, daha başka Kaplıca köyüne. Kıyılardan gemiler geçiyordu. Gemilerden tanıdığın oldu mu? Oldu. Baralong'u gördüm. Avustralya'ya gidiyordu. Bir de buğday yüklü bir Odessa gemisi. Sis vardı ama deniz güzel kokuyordu. Tarpenhav, Baralong'u görmeye giderken en yeni pantolonunu giydin demek diye sordu. Onu giydim çünkü başka pantolonum yok. Atelyede giydiğimin dışında. Kaldı ki denize saygı göstermek gerek. Ceylan, gel gelelim, deniz seni hiç sinirlendirmedi sanırım diye iğneli konuştu. Sorma, çileden çıkardı beni. Gittiğime pişman oldum. İki gazeteci birbirlerine göz ettiler. O sırada Dick, arkadaşının terliklerinden bir çiftini seçmek üzere eğilmişti. En sonunda şunlar işimi görür dedi. Terlik bakımından hiç zevkini beğenmiyorum ama ayağıma tıpatıp uyuyor. Şıpıdık terlikleri ayağına geçirdi, rahat bir koltuk buldu, kuruldu. Tarpenhav, ben de o terlikleri giyecektim dedi. En sevdiğim terliğim bunlar. Gene senin o korkunç bencilliğin. Beni bir dakika mutlu görmeye gelemiyorsun. Hemen rahatsız etmek istiyorsun. Ceylan, talihim var ki giysilerin dike uymuyor Torp dedi. Bunun dışında ortaklaşa yaşıyorsunuz. Tarpenhav da evet öyle dedi. Yalnız onun bir şeysi bana uymuyor. O anca alsın. Dick, ya sen diye haykırdı. Ne zamandan beri benim gizli çekmecelerimi karıştırmıyorsun? Dün tütün çanağına bir altın koymuştum. Yerinde yeller esiyor. Bu durumda hesabımı nasıl denk getirebilirim ki? Tarpenhav gülmeye başladı. Bir altın saklamış dün. Hesabını ne de güzel biliyor. Bir ay oldu, bana 5 lira borç vermiştin. Hatırlıyor musun? Evet, ne olmuş? 10 gün sonra borcumu verdim. İşte sen o parayı tütün çanağına koydundu. Deme, ben onu eski boya kutuma koydum sanıyordum. Ya sanıyordun. Geçen hafta senin atölyeye gittim de pipomu doldurmaya, parayı orada buldum. Ne yaptın o parayla? Ceylan'ı oyuna götürdüm, karnını doyurdum. Yalan, Ceylan'ı o parayla doyuramazsın. 2 katıyla bile doyuramazsın. Askere tayin olarak verilen etle olursa o başka. Ceylan şöleni hatırlayarak güldü. Yamansın vallahi dedi. İkimiz de çok çalışmıştık. Hakkımız olmayarak elimize geçen parayı da harcadık. Haylazlık diye işte buna derler. Dick, iyi ama sizi beslemek zorunda değilim ya dedi. Şuna bakın hele. Benim kesemden göbek şişiriyor. Bana gelince şu günlerden bir gün yine akşam yemeğine kavuşacağım değil mi? Neyse, oyuna gidelim mi? Ceylan tembel tembel. Of, şimdi elimizi yüzümüzü yıkayacağız, giyineceğiz diye söylendi. Peki peki, önerimi geri alıyorum. Tarpenhav dike bakarak tatlı bir sesle gizlice alay etti. Yapacağımız daha iyi bir şey var. Bir değişiklik olsun diye şöyle yepyeni görülmemiş heyecan verici bir şey yapsak. Gidip kara kalemimizi bezimize alsak da çalışmaya koyulsak. Dik oralı olmadı. Terliklerin içinde ayaklarını oynatmakla yetindi. Saçmalama Torp. Bir yüze başlamış olsam modelimi bulamam. Modelimi bulsam kara kalemim yok. Sonra kalemim de arka perde için 20 fotoğraf da olsa bugün artık bir şey yapamam. Resim yapacak durumda bulmuyorum kendimi ya. Ceylan, Tembelliğiyle övünen bir adam işte dedi. Değil mi? Değil mi Binkiciğim? Dik ayağa kalkarak ya öyle mi diye bağırdı. Peki gidip çalışacağım. Değil mi ki siz ille öyle istiyorsunuz? Koşup Nungapunko kitabımı alacağım. Ceylan masalının yeni bir tablosunu yapacağız. O odadan çıkınca iri yarı adam birdenbire tatlılaşan bir tavırla Torp'a sordu. Ona takılmakla biraz aşırı gitmiyor musun? Belki. Yalnız isterse onun neler yapabileceğini biliyorum ben. Hep eski eserleriyle övündüğünü duydukça deli oluyorum. Onlardan çok daha iyilerini yapabilir. Sen de ben de çapımızı ölçmüş bulunuyoruz. Yaşamımızın gidişi çizili. Dikin yaşamı ne de güzel olabilir. Çalışmayla yükselebilir. İşte beni deli eden... Evet, sen onun için böylesine çırpınıyorsun ya, belki de yakında bir kız uğruna o seni yana iti verecektir. Görürüz bakalım. Peki sence nereye gitti o bugün? Deniz kıyısına, orası öyle. Konuşurken gözlerine dikkat ettin mi? Güz günlerinde kırlangıç gibi pek tedirgin, pek telaşlı görünüyordu. Evet, peki yalnız mı gitti deniz kıyısına? Ha işte, neredeyse yolculuk hummasına tutulanların başlangıçta gösterdikleri belirtiler var onda. %100 bu, yerinde duramaz, uzaklar onu çeker. Tarpınhav belki de kurtuluşu bundadır dedi. Belki, yalnız sen biraz yardım etmelisin ona. Bana gelince karışmak istemiyorum ben. Dik, ağzı zincir kapamaçlı, büyük bir defterle geldi. Ceylan bunu çok iyi tanır, hiç de sevmezdi. Dik bu deftere dünyanın dört köşesinde kendisiyle arkadaşlarının başından geçen her çeşit olayı gelişi güzel canı istediği gibi çizmişti. Yalnız kalemin gücünü en çok bu dev gazetecinin serüvenlerinde yapısının geniş ölçüsünde göstermişti. Güncel konular bulamayınca en karmaşık uydurmalara başvuruyor, sevgili kahramanının mesleğine bunları yamıyordu. Bir bakıyordunuz Ceylan Afrikalı prensesle evleniyor, bir bakıyordunuz bir Arap kadını uğruna bütün bir kol orduyu bırakıp kaçıyor. Bir manyada usta ressamlara vücuduna dövmeler yaptırıyor. Kanton'da idam edilenlerin kanlarıyla kızıla bulanmış bir kumsalda sarı derili cellatla korkunç bir konuşma yapıyor. En sonunda da ruhu sırayla balinalara, fillere, tukan dedikleri dev papağanlara geçiyor. Tarpınhav da ara sıra bunlara uyaklı resim altları yazardı. Bu defter merakla seyredilecek bir sanat eseri gibi bir şey olmuştu. Dik kitaba Hindikuda çıplak anlamına gelen bir at takmayı kafasına koyduğu için resimlerde hangi durumda olursa olsun Ceylan'ın arkasında hiçbir giysi bulunmuyordu. Böylece son çizdiği resim bal gibi ayıp sayılabilirdi. Bu resimde Dik'in zavallı kurbanı hak kazandığı Mısır madalyasını istemek üzere Savaş Bakanlığı'na gidiyordu. Dik Tarpınhav'un masasına kurularak yaprakları çevirmeye başladı. Blake seni görseydi ne sevinirdi dedi. Bu resimlerden birkaçında yüksek kişiliğinizin çeşitli yerlerine yayılmış öyle tatlı bir pembe var ki bu kadar olur. Bunlardan biri bak şu, Ceylan yıkanırken çevresini Mehdi'nin adamları sarmış. Ne canlı ha? Utanmaz ressam özentisi sen de. Az kalsın benim son görevim oluyordu bu. Söylesene, Binky de galeride yerini aldı mı? Hayır. Binky çocuk tarihe geçecek bir şey yapmadı daha. Bütün ömrü fareleri öldürmekle geçti. Bak bir kilisede renk renk camlarla işlenmiş bir ermişsin sen de bu resimde. Yapında ne de süsleyici çizgiler var. Seni böylece gelecek kuşaklara bıraktığım için kendini bana borçlu görmelisin. 50 yıl sonra tanesi 10 altına satılan az bulunur. Merak uyandırır. Basılır resimlerde yaşayacaksın. Bugün seni nasıl çizeyim? Ceylan'ın özel yaşamı nasıl? Özel yaşamı yok ki. Öyleyse Ceylan'ın genel yaşamı. Tamam. Karılarının Trafalgar alanındaki toplantısı. Yapacağımı biliyorum artık. Bir İngilizle evlenirken törende bulunmak üzere bütün karıları dünyanın ta öbür ucundan koşup gelmişler. Bu resmi mürekkep balığı boyasıyla çizeceğim. Güzel bir buluş. Tarpınhar vaktine yazık dedi. Sen karışma bana, el alışkanlığını sağlar, hele kara kalemsiz başlayınca. Dick hemen işe koyuldu. İşte Nelson anıtı, birazdan Ceylan oraya tırmanacak. Hiç olmazsa bu kez giydir. Elbette giydireceğim. Yüzüne duvak, başına portakal çiçeklerinden taç takacağım. Evli adam değil mi ya? Tarpınhal Dick'in omzu üzerinden bakıyordu. Vay canına diye haykırdı, çıktı bile. Dick, üç fırça vuruşta, şişman bir sırtla, anıtın taş direğine yapışmış bir omuz çizivermişti. Bir yandan çalışırken, bir yandan da konuşuyordu. Ne olacak biliyor musun? Bunların birkaçını satabilecek olursak, resimlerin her yayınlanışında Ceylan eli kalem tutabilen bir arkadaşını bana saldırtacaktır. Ceylan yo dedi, ben sana önceden haber veririm hep. İşte bak söyleyeyim, senin iyiliğin için geçen gün Maklan'a, peki, bir saniye ne olur dostum, elini duvara daya da sonra istediğin kadar homurdan dur. Sol omzum bozuk, örtmeliyim bu kusuru. Çakım nerede? Ha, Maglan'da diyordun. Onun yaptıklarının hiçbiri yarına kalacak şeyler değil. Onun için yüklenmene bak dedim yalnız. Dick başını arkaya atıp bir gözünü kısarak sayfayı da elinin altından döndürerek bunun üzerine de dedi o deli oğlan hokkasıyla baş başa kalınca senin bu söylediklerini kendi düşüncesi sayarak gazetelerde bana yüklendi. Bu iş için böyle bir çocuk yerine yaşını başına almış birini tutsaydım bari Ceylan. Bak Torp gelin dua, şimdi daha iyi oldu değil mi? Tarpınhar şaşırmıştı. Dikim buluşları çekinmeden aşırı gitme, kesinlikle belirtme bakımlarından ona hep yeni gelirdi. Üç çizgiyle iki renk bulamacıyla nasıl da kumaşı gövdeden uzak tutabiliyorsun ya dedi. Neyi nereye koyacağını bilmeli insan. Maglan da mesleğini benim bildiğim kadar bilseydi daha iyi yazı yazardı. Ceylan öyleyse kalacak bir eser içinde böyle yapsana diye homurdandı. Zavallı adam, kendisine sorarsanız Dick'in iyiliği için hayli zahmete girmiş, onu bir tek bölünmez sanat üzerine yazdıklarıyla tanınan genç eleştirmenin yetkili azarlamalarına uğratmıştı. Dick, biraz durur musun? Senin şu bir sürü karılarını bir düzene koyayım dedi. Kusura bakma ama evlenme işine pek bol başvurmuşsun. Benim tek yapabileceğim karılarını ancak dış çizgileriyle gösterebilmek. Öyle çok ki. Medler, Parslar, Edomitler. Gelelim senin şu kalıcı eser dediğin işe. Benim umurumda bile değil. Dar bir kafanın düşüdür o. Şu güne dek elimden gelenin en iyisini yaptım. Bana yeter bu. Sonsuzluğa kadar değil, yıllarca değil, haftalarca kalıcı değerde bir eser verecek filan değilim ben. Tarpınhar daha neler diye haykırdı. Şu yarım yamalak resim taslağı mı senin şaheserin? Ceylan da yasattığın tablolar diye sordu. Aa yo, en güzel eserim ne burada ne de satıldı. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Hadi bakalım şu Hovarda'nın yanını yönünü biraz daha kadınlarla, hep kadınlarla dolduralım. Görüyor musun? Torp anıtı kuşatan aslanlar nasıl da ayıplar gibi bakıyorlar. Tarpınhav sen onu bana bırak da demin anlattıklarını açıkla bakalım bize dedi. Dick başını ağır ağır kaldırarak bugün beni denize çağırdı diye anlatmaya başladı. Çok tuhaf, sıkıcı bir anıdır bu. Kurtulmam gerek. Lima'dan, Auckland'den gidiyordum. İkinci sınıf bir İtalyan kumanyasının çok büyük, çok sakatlanmış bir yolcu gemisiyle. Ne acayip bir kutuydu bu gemi. Günde 15 ton kömür yakıyorduk. Saatte 10 mil gittik miydi bayram ediyorduk. Ondan sonra bir bahaneyle durmak zorundaydık. Ne işteydim o günlerde? Kamarot mu, tüccar mı? Dick pek ağırbaşlı bir tavırla o kıskanç kadınlar sürüsünü çizmeye yeniden koyularak paralıydım dedi. Yolcu olarak bulunuyordum gemide. Öyle olmasaydı kamarot olurdum besbelli. Lima'dan binen iki yolcudan biri bendim. Gemi yarı yarıya gel gelelim öyle bir fare, hamam böceği, akrep kalabalığı vardı ki. Ne ilintisi var şimdi bütün bunların şu resimle? Bekle. Bu gemiyle eskiden Çinli işçiler taşımışlar. Onun için ambar bölmelerle ayrılmıştı. Toplam 2000 nefer alıyordu. Bütün yataklar kaldırıldığı için tekne burnuna kadar boş kalıyordu. İçeriye de ışık ancak lombarlardan giriyordu. Öyle bir ışık ki alışmayanın çalışırken gözünü bozar. Haftalardan beri hiçbir şey yapmamıştım. Deniz, hartalarımız yırtık pırtıktı. Bizim kaptan da fırtınalardan korktuğu için güneye doğru ilerlemeyi göze alamıyordu.